Ayrım 11.
Sayfa 82. Dayanamadı, birden elleriyle yüzünü kapadı. Bütün bedenini sarsan, uzun, sinirli, sessiz kahkahalarla gülmeye başladı. Zosima dede gülümseyerek dinlemişti sözlerini, sonunda kibarca kutsadı onu. Lise, öpmek için tuttuğu Zosima dedenin elini birden gözüne götürdü, ağlıyordu. ''Kızmayın bana, aptalım biriyim ben. 5 paralık değerim yoktur. Böyle gülünç bir yaratıkla gezmek istememekte Alyosha da haklıdır belki.'' ''Yollayacağım onu, yollayacağım.'' dedi Zosima dede. 5. Olacak, mutlaka olacak. Zosima dede 25 dakika kadar kalmıştı dışarıda. Saat neredeyse 13'e geliyordu. Dimitri Fyodorovich hala görünürlerde yoktu. Oysa burada onun için toplanılmıştı. Zaten unutmuş gibiydiler onu. Zosima dede içeri girdiğinde konuklarını son derece heyecanlı bir konuşmaya dalmış buldu. En çok konuşanlar Ivan Fyodorovich'li iki rahipti. Aşırı bir heyecanla Miusov da karışıyordu arada bir söze ama gene başarısızdı. İkinci planda kaldığı belliydi, pek yanıt bile vermiyorlardı ona. Öyle ki öfkesini daha da arttırıyordu bu durum. Önce Ivan Fyodorovich ile bilimsel bir tartışmaya girmiş, onun umursamazlığını soğukkanlılıkla karşılayamamıştı. ''Bugüne dek Avrupa'nın en aydın kişileri düzeyindeydim. Gel gelelim bu yeni kuşağın adam yerine koyduğu yok bizi.'' diye geçiriyordu içinden. Koltuğunda oturup ağzını açmamaya söz veren Fyodor Pavlovich gerçekten de bir süre susmuş, dudaklarında alaylı bir gülümseme, yanında oturan Pyotr Aleksandrovich'in hareketini izliyor, besbelli onun öfkelenmesinden hoşlanıyordu. Hanidir öc almak istiyordu ondan, şimdi de fırsatı kaçırmaya hiç niyeti yoktu. Sonunda dayanamadı, Pyotr Aleksandrovich'in kulağına eğilip alçak sesle bir kez daha kızdırdı onu. ''Söyler misiniz demin kesik başını eline alıp sevgiyle öperek uzun süre dolaştıran aziz öyküsünden sonra niçin gitmediniz de böylesine uygunsuz kişilerin arasında kalmaya razı oldunuz?'' Küçük düştüğünüzü, hakarete uğradığınızı sezinleyip, akıllılığınızı göstererek öc almak için kaldınız. Nedenli akıllı olduğunuzu onlara kanıtlamadan şuradan şuraya gitmezsiniz şimdi. Gene mi başladınız? Yanıldınız, hemen gidiyorum. Fyodor Pavlovich bir daha iğneledi onu. Herkesten sonra gideceksiniz dedi, herkesten sonra. Tam bu anda da Zosima dede dönmüştü. Tartışma bir an için kesildi ama Zosima dede eski yerine oturunca konuşmalarını kesmemelerini diliyormuş gibi herkesi tatlı bir bakışla süzdü. Yüzünün hemen her anlatımını artık iyice ezberleyen Alyosha, onun çok bitkin düştüğünü, kendini zorladığını açıkça görüyordu. Son zamanlarda fazla yorgunluktan bayıldığı oluyordu. Bayılmadan önceleri olduğu gibi gene yüzü bembeyaz kesilmişti, dudaklarının da rengi uçmuştu. Ama toplantıyı dağıtmak istemediği belliydi. Bir niyeti vardı sanki. Ne gibi bir niyeti olabilirdi? Alyosha ondan gözlerini ayırmıyordu. Kitaplığa bakan rahip Yosif, Ivan Fyodorovich'i göstererek Zosima dedeye, ''Beyin son derece güzel olan gazete yazısından söz ediyorduk.'' dedi. ''Yeni çok şey var bu yazıda. Bana öyle geliyor ki iki anlama gelebilecek bir özü var. Kilise mahkemeleri, bu mahkemelerin yetkilerinin genişliği üzerine kocaman bir kitap yazmış olan bir din adamına bir gazete yazısıyla yanıt veriyorlar.'' Zosima dede dik keskin bir bakışla Ivan Fyodorovich'i süzdü. ''Ne yazık ki okuyamadım yazınızı ama üzerine söylenenleri çok işittim.'' Kitaplığa bakan rahip, ''Pek ilginç bir noktaya parmak basıyorlar.'' diye ekledi. ''Yanılmıyorsam, kilise mahkemeleri sorununda kilisenin devletten ayrılmasına karşı çıkıyorlar.'' Zosima dede Ivan Fyodorovich'e, ''Pek ilginç bir şey bu.'' dedi. ''Ama ne bakımdan karşısınız buna?'' Sonunda yanıt verdi Ivan Fyodorovich. Alyosha'nın korktuğu gibi mağrur, kibirli bir tavırla değil, alçak gönüllü, ağırbaşlı, kibar, en küçük bir art düşüncesi olmadan konuşuyordu. şu düşünceden yola çıkıyorum. Bu iki şeyin, yani devletle kilisenin esaslarının birbirine karıştırılması, hiç kuşku yok ki her ne kadar aslında böyle bir şey olmazsa, bu karıştırma hiçbir zaman durumun iyi işlemesi bir yana birazcık uzlaşır duruma getirilemeyecekse de, çünkü düşüncenin temelinde yalan yatıyor, ebediyen yaşayacaktır. Bence kilise ile devlet arasında söz gelimi kilise mahkemesi gibi sorunlarda esaslı gerçek bir uzlaşma olanaksızdır. Düşüncelerini çürütmeye çalıştığım din adamı kilisenin devlet içinde özel bir yeri olduğunu savunuyordu. Bense şöyle diyorum. Tersine kilise devletin içinde bir köşesinde olmamalı, devletin tümünü kendi içine almalıdır. Bir takım nedenlerle bu şimdi gerçekleşmeyecekse de geleceğin Hristiyan toplumunun gelişmesinde en önemli unsur amaç olarak kabul edilmelidir. Sessiz, bilgili bir keşişhane papazı olan Peder Paisi, kararlı, sinirli bir tavırla çok doğru dedi. Miyusov üst üste attığı ayaklarından alttakini üste çıkardı sabırsızca. Düpedüz, ultramontanizm bu diye haykırdı. Dipnot, Fransız İhtilal Meclisi'nde muhalif gruplara dağlılar anlamına Montagnan derlerdi. Peder Yosif, bizde dağ yok ki ultramontanizm olsun dedi. Sonra Zosima dedeye dönerek ekledi. Şunu da unutmayınız ki, rakibi din adamının şu esas temel düşüncelerine de yanıt veriyorlar. Önce toplumsal hiçbir birliğin bir otoritesi olamaz, olmamalıdır. Üyelerin medeni, siyasi haklarını kısıtlayamaz. Sonra, yargılama, ceza verme yetkileri, din yolunda çalışmak amacıyla birleşmiş insanları içinde bulunduran, görevi Tanrı yolunda hizmet olan kilise gibi bir kuruluşun olmamak gerek. En son olarak da, kilise dünyasal olmayan bir saltanattır. Peder Paisi dayanamadı, gene kesti sözünü. Bir din adamı için pek çirkin kaçan bir söz oyunu bu. İvan Fyodorovich'e döndü. Yanıtladığınız kitabı okudum dedi. Bir din adamının kilise dünyasal olmayan bir saltanattır sözü son derece şaşırttı beni. Bu dünyasal değilse yeryüzünde kilise diye bir şeyin olmaması gerekirdi. İncil'de dünyasal olmayan sözü bambaşka bir anlamda kullanılmıştır. Sözcüklerle böylesine oynamak olmaz. Efendimiz İsa Hazretleri, yeryüzünde kiliseyi kurmak için gelmiştir dünyaya. Gökler saltanatı bu dünyanın değildir kuşkusuz. Ama ona giden tek yol da yeryüzünde kurulmuş olan kilisedir. Bunun için bu konuda söz oyununa kalkışmak olmaz, uygunsuzdur. Kilise gerçek bir saltanattır, saltanat sürmek için kurulmuştur. Eninde sonunda yeryüzünün tek yöneticisi olacaktır. Vaat edilmiştir bize bu. Daha çok konuşmak istemiyormuş gibi birden sustu. İvan Fyodorovich onu saygıyla dikkatle dinledikten sonra olağanüstü soğukkanlı ama deminki gibi istekli, içten bir tavırla Zosima dedeyi anlatmayı sürdürdü. Yazımın özü şurada toplanıyor. Eski çağlarda yani Hristiyanlığın ilk 2-3 yüzyılında yeryüzünde Hristiyanlık yalnızca kilise demekti. Putperest Roma devleti Hristiyanlığı kabul kararı alınca hiç kuşku yok ki şöyle oldu. Devlet Hristiyan olup kiliseyi kendi bünyesine katmakla yetindi ama birçok bakımlardan putperest bir devlet olarak kaldı. Gerçekte bunun böyle olması da zorunluydu zaten. Ne var ki bir devlet olarak Roma'da putperest uygarlığın bu düşüncenin etkileri çok derindi. Söz gelimi devletin amaçları, kuruluşu üzerine düşünceler değişmemişti. İsa'nın kilisesi devlet bünyesine girince kendi esaslarından en küçük bir özveride bulunamazdı elbette. Üzerinde durduğu temel taşından geri çekilemezdi. Efendisinin ona gösterdiği yoldan çıkması olmazdı. Bu yol dünyayı, yani putperest devletlerin tümünü kiliseye katmayı öngörür. Böylece, yani geleceğin tasarımlarında kilise, yanıt verdiğim din adamının yazdığı gibi, devlet içinde toplumsal bir birlik ya da din yolunda çalışmak amacıyla bir araya gelmiş insanlar birliği olarak kendisine özel bir yer aramamalıdır. Tersine, her devlet sonunda kilise olmalı, bünyesinde kilise ile bağdaşmayan üyelerin tümünü atmalıdır. Bu onun büyük devlet onurunu hiç lekelemez, yöneticilerinin elindeki yetkileri kısıtlamaz, yalnızca onu putperest, yanlış yoldan alır, ölümsüz amaçlara giden gerçek doğru yola sokar. İşte bunun içindir ki kilise mahkemelerinin temelleri üzerine kitabının yazarı bu esasları bulmaya, anlatmaya çalışırken onlara gelişmesini henüz tamamlamamış, günahkar çağımızda verilmiş geçici, zorunlu bir ödün gözüyle baksaydı doğru bir sonuca varacaktı. Ama yazar demin Peder Yosif'in birkaçını saydığı bu esasların sarsılmaz, ölümsüz, doğal esaslar olduklarını söylerken, kilisenin sarsılmaz, ölümsüz, kutsal esaslarına karşı gelmektedir. Yazımın özü budur işte. Peder Paisi sözcüklerin üzerine basa basa, "Yani kısaca şöyle söylemek istiyorsunuz," dedi. 19. yüzyılımızda ortaya atılan düşüncelere göre kilise bilime, zamanın dünya görüşüne, uygarlığa ödünler vererek en alt basamaktan yukarılara çıkmalı, devlet olmalı, devletin içinde erimelidir. Buna razı olmaz da karşı koymaya kalkışırsa, devlet içinde bir köşe verilir kendisine, orada kontrol altında kalır. Avrupa ülkelerinde bu durum vardır şimdi. Rus düşüncesine, inancına göre ise kilise devlet içinde erimemeli, tersine devlet kiliseleşmeli, bünyesindeki kilise ile uzlaşmayan her şeyi silkip atmalıdır. Bu kesinlikle olacak, olacak. Miusov gene ayak değiştirerek gülümsedi. Ne yalan söyleyeyim, şimdi biraz rahatlattınız içimi," dedi. "Anladığım kadarıyla bu çok uzak bir gelecekte, dünyaya ikinci gelişimizde gerçekleşmesi beklenen bir ülküdür. Olsun varsın. Yeryüzünde savaşın, politikacıların, bankaların ve benzeri kalkmasını düşleyen tatlı bir istek. Hatta sosyalizme benzer bir şey bu. Oysa ben bütün bunların ciddi şeyler olduklarını, kilisenin artık suçluları yargılamaya, kırbaç, sürgün, belki ölüm cezaları bile vermeye başlayacağını sanmıştım." İvan Fyodorovic kılı kıpırdamadan soğukkanlı bir tavırla, "Şimdi bir kilise mahkemesi bile olsaydı, ne sürgün cezası kalırdı ortada ne de ölüm cezasına çarptırılan," dedi. "Suçla suçlu anlayışı kesinlikle değişirdi o zaman. Kuşkusuz birdenbire hemen değil, yavaş yavaş olurdu bu değişiklik. Ama pek yavaş da olmazdı." Miusov gözlerini ona dikti. "Ciddi mi söylüyorsunuz?" İvan Fyodorovic sürdürüyordu konuşmasını. "Her şey kilisenin yönetiminde olsaydı, kilise suçluları, baş kaldıranları aforoz ederdi. İnsan öldürmeye de gerek kalmazdı o zaman. Sorarım size, ne yapar aforoz edilen? Hem o zaman şimdiki gibi yalnızca insanlardan değil, İsa'dan da uzaklaşmak zorunda kalırdı aforoz edilen. Çünkü bir suç işlemekle yalnızca insanlara değil, İsa'ya, onun kilisesine de baş kaldırmış olurdu kişi. Aslına bakarsanız şimdi de böyledir bu. Ne var ki açığa vurulmamıştır. Suçlunun vicdanı da sık sık kendi kendisiyle anlaşmalar yapar. Çaldım ama kiliseye karşı gelmiyorum. İsa'ya da düşman değilim. Bu devirde suçlu böyle düşünüyor işte. Ama kilise devletin yerini aldığı zaman böyle düşünemez. Kiliseyi toptan inkar eden bir kimse ise o başka elbette. Herkes yanılıyor, herkes yanlış yolda, kilise öğretisi de tepeden tırnağa yalan. Yalnız ben, katil, hırsız olan ben, gerçek Hristiyanlığın kilisenin gösterdiği yoldayım. Kişinin kendi kendine böyle söyleyebilmesi çok güçtür kuşkusuz. Olmayacak koşullara, sık sık görülmeyen durumlara bağlıdır. Şimdi kilisenin suç görüşünü alın ele. Putperest çağdan kalma, bugünkü görüşün değişmesi, toplumu korumak için hasta organı hemen kesip atmak yerine, içtenlikle işe hiç yalanı karıştırmadan insanı yeniden kazanma, yeniden hayata getirme, onu kurtarma yollarının aranması gerekmez mi? Miusov kesti sözünü. Ne yollarından söz ediyorsunuz? Gene karıştı aklım. Bir düş daha çıktı ortaya. biçimsiz, karanlık bir şey anlaşılmaz da. Ne aforozu, ne türlü bir aforoz bu? Sanırım düpedüz eğleniyorsunuz bizimle İvan Fyodorovich. Gerçekten günümüzde de aynı durum vardır. Birden Zosima dede konuşmaya başlamıştı. Herkes ona döndü. Çağımızda İsa Kilisesi olmasaydı suçlunun cinayet işlemesine bir engel de olmazdı. Cinayet işledikten sonra ona haddini bildirecek bir ceza da. Kuşkusuz şimdi sözünü ettiğiniz suçlunun yüreğini nefretle daha çok dolduran kesip atma cezasından değil, gerçek cezadan, tek korkutan, öldüren, vicdanda bilince erişilen cezadan söz ediyorum. Miyusov aşırı bir ilgiyle, ''İzninizle bunun nasıl bir şey olduğunu öğrenebilir miyiz?'' diye sordu. Şöyle, ''Bütün bu sürgün cezaları, hele eskiden verilen dayaklı sürgün cezaları hiç kimseyi yola getirmemektedir. Üstelik suçluların gözünü de korkutmuyorlar. Dolayısıyla suçlar da azalacak yerde gittikçe çoğalıyor. Bunu kabul etmek zorundasınız.'' Anlaşılıyor ki toplum böylelikle korunmuş olmuyor. Çünkü gerçi zararlı organ kesilip atılmış, uzaklara sürülmüştü ya, onun yerine hemen yeni bir suçlu yahut suçlular türüyecektir. Çağımızda bile toplumu koruyan, suçluyu doğru yola sokan, onu bambaşka bir insan yapan bir şey varsa, o da kişiye vicdanının sesini dinleten İsa'nın yasasıdır. Suçlu İsa toplumunun, yani kilisenin bir evladı olarak işlediği suçun topluma, yani kiliseye karşı işlenmiş bir suç olduğunun bilincine varır. Böylece görülmektedir ki, günümüzün suçlu insanı devlete karşı değil de kiliseye karşı suçlu olduğunu kabul edebilir. Mahkeme toplumun, yani kilisenin bünyesinde olsaydı, toplum kimleri sürgünden geri getirteceğini, bağrına basacağını bilirdi. Şimdi ise yargılamak yetkisi kendisinde olmadığı, ancak manevi suçlamalarda bulunabildiği için kilise sürgün gibi cezalar vermemektedir. Suçluyu uzaklaştırmıyor, ona babacan bir tavırla öğüt vermekle yetiniyor. Üstelik suçlunun kiliseyle dinsel bağlarını kesmeye de çalışmıyor. Ayinlere alıyor onu, kutsal eşyalara el sürmesine izin veriyor. Yoksulsa yardım ediyor, suçlu değil de dinine bağlı bir kimseymiş gibi yardım ediyor ona. Tanrım, Hristiyan toplum, yani kilisede devletin mahkemeleri gibi koparıp atsaydı suçluyu, hali nice olurdu zavallının. Devlet mahkemesinin cezalandırdığı suçluyu hemen arkasından kilisede cezalandırsaydı ne olurdu? Hiç değilse bizdeki suçlular için, Rusya'daki suçlular hala inanıyorlar çünkü, bundan daha büyük bir felaket olamazdı. Ama kim bilir, belki de korkunç bir şey olurdu o zaman. Suçlunun umutsuzluğa kapılan yüreğinden inanç yitip giderdi belki de. Ama kilise yavrusuna düşkün, onu canından çok seven bir ana gibi kaçınıyor cezadan. Zaten suçlu, devlet mahkemesince yeterince cezalandırılmıştır. Ancak acınabilir ona artık. Kilise mahkemesinin ceza vermekten kaçınmasının en önemli nedenlerinden biri de gerçeği içinde bulunduran tek mahkeme olması. Bu yüzden de hiçbir mahkemeyle geçici bile olsa maddi manevi uzlaşmaya girmemesidir. Böyle bir anlaşma hiçbir zaman düşünülemez. Avrupa'da suçluların pek seyrek bir pişmanlık duydukları söyleniyor. Çünkü günümüzün bilgin kişileri onun düşüncelerini doğruluyor, işlediği suçun suçu olmayıp yalnızca haksız yere onu ezen güçlere karşı bir baş kaldırma olduğunu iddia ediyorlar. Toplum ezici gücüyle suçluyu koparıp atar içinden. Bu koparıp atmayı nefretle yapar. Avrupa'da böyle söylüyorlar. Nefret ve insan kardeşinin kaderine karşı bir kayıtsızlık vardır burada. Hepten unutur onu. Böylece bütün bunlar kilisenin en küçük bir acıması olmadan gerçekleşir. Çünkü birçok durumlarda kilisenin adı bile geçmez orada. Yalnızca din adamları, bir de göz kamaştırıcı yapıları kalmıştır o kadar. Avrupa'da kiliseler en alt basamaktan en üst basamağa, yani devlete ulaşmak, onun bünyesinde erimek için harekete geçeli çok oluyor. Hiç değilse protestan ülkelerde bu böyledir. Roma'da ise kilisenin yerini devlet alalı 1000 yıl oluyor. Bu yüzden kiliseye bağlı olan suçlu, suçunu kime karşı işlediğinin bilincine varıyor, aforoz edilince de umutsuzluğa düşüyor. Bir gün topluma dönse bile içinde öylesine bir kin vardır ki toplumun kendisi uzaklaştırır onu bu kez. Bunun sonu neye varır kestirebilirsiniz. Birçok bakımlardan aynı durum bizde de var. Ama önemli olan şudur. Bizde yargı organlarının üzerinde bir de kilise vardır. Suçlu ile olan bağlarını hiçbir zaman koparmaz bu kilise. Sevilen bir çocuğuymuş gibi davranır ona. Bundan başka ancak tasarıda bile olsa bir kilise mahkemesi de hala yaşamaktadır. Gerçi pek umut yoktur bu mahkemede ya, gene de gelecekte gerçek yerini bulabilecek, suçlunun bilinçsiz olarak ruhunun derinliklerinde inandığı, bağlandığı bir kuruluştur. Demin söylendiği gibi, kilise mahkemesi gerçekten de tam yetkiyle göreve başlasa, yani toplum tüm olarak kiliseye bağlansa, onun yönetimine girse, kilisenin suçlular üzerinde yalnızca olumlu etkisi olmaz, belki gerçekten de suçlar büyük ölçüde azalırdı. Evet, hiç kuşku yok ki, gelecekteki suçlara kilise bugünkünden bambaşka anlamlar verir. Toplumdan çıkarılıp atılanı geri getirmeye, suç işlemeye yatkın kişileri o yoldan çevirmeye, kaybolmuş bir insanı yeniden kazanmayı başarabilirdi. Haklısınız. Zosima dede gülümsedi. Hristiyan toplum şimdilik böyle bir şeye hazır değildir. Her şey yedi azize dayanıyor. Ama onlar yardımlarını esirgemeyecekleri için toplum putperest topluluktan evrensel egemen bir kiliseye dönüşme yolunda sağlam adımlarla yürüyecektir. Olacak, olacak bu. Yüzyıllar sonra da olsa gerçekleşecek bu, gerçekleşecek. Ne zaman gerçekleşecek? Daha ne kadar var gibi sorularla kendimizi üzmemizin nedeni yok. Çünkü zamanın gizi Tanrı'nın iradesinde, kutsal görünüşünde, sevgisindedir. Kişioğlunun hesabına göre daha çok uzaklarda olduğu sanılan bir şey, tanrısal kaderde yarın gerçekleşebilir. Bu olacaktır, kesinlikle olacaktır. Peder Paisi coşmuş, soğuk bir sesle, ''Olacaktır, kesinlikle olacaktır.'' diye doğruladı. ''Garip'' dedim Yusuf, ''çok garip.'' Sesinde heyecan değil de gizli bir öfke vardı sanki. Peder Yosif ölçülü, ''Size bu kadar garip gelen nedir?'' diye sordu. Miusov birden boşalmış gibi yüksek sesle, ''Bu ne biçim iştir?'' dedi. ''Devlet yeryüzünden kalkacak, yerini kilise alacakmış.'' ''Bu ultramontanlık değil, ondan da öte bir şey. Papa 7. Grigorius'un aklından bile geçmemiştir böylesi.'' Peder Paisi sert bir tavırla atıldı. Bütünüyle ters anlıyorsunuz efendim. Devlet olacak olan kilise değildir. Önce bunu anlamanız gerek. Roma'nın kurduğu bir düş bu. Şeytanın 3. oyunu. Oysa tersine devlet kilise olacak, kilisenin düzeyine çıkıp yeryüzünün tek kilisesi olacak. Bu ultramontanlıkla da Roma'nın düşleriyle de sizin sözlerinizle de taban tabana karşıt. Ortodoksluğun yeryüzündeki yüce kaderinden başka bir şey değildir. Bu yıldız doğudan doğacaktır. Miusov anlamlı anlamlı susuyordu. Son derece mağrur bir duruşu vardı. Kibirli, hoşgörür bir gülümseme belirdi dudaklarında. Alyosha heyecanlı, herkesin hareketlerini izliyordu. Bu konuşma çok etkilemişti onu. Gözü Rakitin'e takıldı. Kapının yanındaki eski yerinde hiç kıpırdamadan ayakta duruyor, arada bir yere bakıyorsa da konuşulanları dikkatle dinliyor, odadakileri inceliyordu. Ama yanaklarına yayılan pembelikten Rakitin'in de heyecanlı, en az onun kadar heyecanlı olduğunu anlamıştı Alyosha.